Ayrım 11.
Sanat yalnızca bir uzmanlık dalı haline gelmekle kalmamış, aynı zamanda bir endüstri olmuştur. Teknisyenler, danışmanlar, bürokratlar, halkla ilişkiler uzmanları, temsilciler ve vergi müşavirleri gibi sanat endüstrisinde çalışarak hayatını kazanan pek çok insan görüyoruz. Sanayi uygarlığı öyle bir toplum yarattı ki, bu toplum içindeki insanların özellikle önde gelen tek bir faaliyetleri vardır, o da işleri. Bu faaliyetin yürütülmesi dışında bütün zamanımızı başkalarının gösterilerini izlemekle geçiriyoruz. Sürekli olarak birbirimiz için gösteri yaptığımız ama asla birlikte icrada bulunmadığımız toplumlarda yaşıyoruz artık. 4. Cemaatten topluma geçerken birer birey olarak yaşamın çeşitli ifade biçimlerine ilişkin faaliyetlerden feragat ettik. Örneğin evlerimizdeki müzik aletlerinin yerini kaset çalarlar aldı. Aile fertleri artık birlikte müzik çalmaz oldular. Dans etmeye hala devam ediyoruz ama dans artık yaşantılarımızın bir ifade biçimi olmaktan çıktı. Yaptığımız danslar müzik endüstrisinin buyruklarına göre moda oluyor ya da gözden düşüyor. Bir zamanlar topluluk yaşamının ayrılmaz bir parçası olan tiyatro, şimdi ya sadece bir eğlence aracından ibaret ya da istediğimiz gibi yaşamadığımız, yaşayamadığımız, yaşama serbestisine sahip olamadığımız hayatlarımızın yerini tutan bir arındırıcı. Aynı şey şiir için de geçerli. Bir zamanlar gündelik yaşantımızın ve sohbetlerimizin son derece önemli bir parçası olan şiir, şimdilerde öylesine marjinal hale geldi ki, şiir yazan, okuyan ya da dinleyen kişileri mumla arıyor insan. İşimizin dışında boş zamanlarımızı hobi ya da vakit geçirme uğraşı dediğimiz şeylerle dolduruyoruz şimdi. Böylece hobisi keman çalmak ya da resim yapmak olan kişiler çıktı ortaya. Ne var ki hobi olarak keman çalan kişi ile eskiden keman çalan kişi arasında tayin edici bir fark var. Eskiden keman çalmak aileyi ve cemaati bir gelenek duygusuyla içine alan ve gündelik yaşantının önemli bir parçası olan bir uğraştı. Şimdi ise keman çalan kişi yabancılaşmış yaşantısında bir öz ve anlam peşinde koşan bireyden ibaret. Boş zamanını kendine göre doldurmaya çalışan biri. Bu durum kişinin çevresindeki yaşamdan hatta bizzat yaşamdan soyutlanmış olmasından doğuyor. Büyük müzisyenler ve besteciler hala eski dünyadan, Avrupa'dan çıkmaya devam ediyor. Tüm refahına karşın Amerika'dan, yeni dünyadan çıkan pek yok. Müzik, Budapeşte, Viyana ve Prag gibi Avrupa kentlerinde ailelerin ve sokakların gündelik yaşantısının bir parçası hala. Amerika'da mükemmel bir teknikle icra ediliyor olabilir ama yaşamıyor. Sanatta teknik mükemmelliyet ve uzmanlaşma, sevişmedeki ustalıkla eşdeğerdi. Bu da totalitarizmle, yaşam güçlerinin boyunduruk altına alınmasıyla eşdeğerdi. Bu sanatın inkarı, olumsuzlanması, insanoğlunun manevi birlikteliğinin inkarı ve de yaşama sanatının inkarı demektir. 5. Sanatçıyı aramızdan uzaklaştırmakla sanatın bize dikte edilmesine izin vermiş olduk. Sanatı hükümetlere ve şirketlere devrettik. Bizsiz sanat mekanik, yabancılaşmış, cansız bir şey haline geldi. Ya da madalyonun öbür tarafına bakarsak sanat tabii yalnızca soyutlanmış küçük bir bireysel azınlık için içinde bulunduğumuz duruma karşı şiddetli bir başkaldırı halini aldı. Her iki şıkta da sanat ya yüceltilmiş ya da sürgüne gitmiş sanatçıların bizim hakkımızda getirdikleri bir yorumdur. Sanat bizsiz olduğu gibi biz de sanatsızız. Şairler susacak, şair olduğunda herkes diyor. Şair arkadaşım Reşit Ergener. 21 Ocak 1987 Marburg. Yaşasın anlaşmazlık. Herkes aynı yöne çekseydi dünya alabora olurdu. Yidiş atasözü. 1. Düşüncelerimizin, fikirlerimizin, zevklerimizin, deneyimlerimizin doğrulanmasına ihtiyaç duyarız. Bu, bizim hem birey olarak hem de birbirimizle olan ilişkilerimizde kendimizi güven içinde hissetmemizi sağlar. Uyuşma ihtiyacı gerçekliğe hükmeder. Güvenlik uğruna mutabık kalırız ve gerçeği feda ederiz. Uyuşmaya varmakla toplu olarak her şeyi paylaşmış ve doğrulamış oluruz. Üzerinde uyuşmaya varamadığımız şeyler soyutlanmış olarak kalır ve unutulur. Bunların ortak kültür ve uygarlığımızın bir parçası haline gelmesi pek enderdir. Gündelik hayatımızın akışı içinde uyuşmayı bir rahatlık sayarız. Bir tartışma günün düzenini bozacaksa uyuşmazlık çıkarmanın pek bir anlamı yoktur. Anlaşma totaliterdir. 2. Sırf günü huzurlu geçirmek için sık sık evet der ama aslında hayırı kastederiz. Uyuşmak suretiyle başkalarıyla aramızda bağ kurarız. Anlaştığımız insanları sever, uyuşmadıklarımızdan hoşlanmayız. Genellikle uyuşmamaktan çok uyuşmaya vakit ayırırız. Mutlu evliliklerin, uzun süreli arkadaşlıkların, olumlu iş atmosferlerinin, yönetenlerle yönetilenler arasındaki ilişkilerin kalıcı olabilmesi ancak uyuşma olduğu takdirde mümkündür. Bir şey ters gittiğinde danışmanın, öğretmenin, endüstri psikoloğunun, halkla ilişkiler uzmanının görevi taraflar arasında yeniden uyuşma sağlamaktır. İnsanlarda yapısal değişiklik eğilimi genellikle azdır. Yeryüzündeki bütün sefalete, adaletsizliğe ve mutsuzluğa rağmen, kendi kendimizi ve öteki türleri yok ettiğimiz bir dünyada yaşıyor olmamıza rağmen kurulu düzenle, kitaplarla ve birbirimizle uyuşmayı sürdürürüz. Hep birlikte uyum içinde yaşamaya devam ederiz. Anlaşmanın getirdiği yalancı uyum duygusu statikoyu felakete götüren rayları sağlamlaştırır. Yine de anlaşmazlık çıkartarak sevimsiz olmak istemeyiz. Birbirimizle ve yetkililerle uyuşma halinde olma eğilimini sürdürürüz ta ki sonunda herkes birbirini boğazlama noktasına gelene dek. Uyuşma, uyuşmazlıkla değil tam bir kargaşa ile sonuçlanır. Ama o ana denk olumsuz beyanlarda bulunmaya cesaret edemeyiz. Kendi kurduğumuz hapishanelerde kendi kendimizin sansürcüsü oluruz. 3. Uyuşma hiyerarşik totaliter toplumda zaten bize önceden verilmiş olan düzeni taklit edip kendi içimize soktuğumuz bir süreçtir. Yetişkinliğe giden yolda hepimizin içinden geçtiği toplumsallaşma süreci bize uyuşmanın öğretildiği bir süreçtir. En basit çocuk oyunlarındaki kurallardan kurulu düzenin yasalarına varıncaya dek tüm kurallara uymayı öğreniriz. Toplumsallaşma sürecinde uyuşmazlığın yeri ve tek bir örneği dahi yoktur. Uyuşmak dostça bir hareket sayılır. Aile içinde, okulda, dinde ya da hükümette uyuşmazlık çıkarmak kötü, nazik olmayan, tehlikeli bir eylemdir. Uyuşmazlıkta bile uyuşmama konusunda uyuşmaya varırız. Saygın düşünürler, akademisyenler ve kurulu düzenin bilgeleri uyuşmama konusunda uyuşmaya vararak kendilerini yalancı bir güvenlik duygusuyla donatırlar ve böylece ciddi bir eleştiri ya da aforoz edilme kaygısına düşmeden çalışmalarını sürdürürler. Uyuşmama konusunda vardıkları bu uyuşma, kendi başkalarının çalışmalarından büyük bir gönül rahatlığı duymalarını ve bu konularda kendilerine hemen hiçbir temel eleştiri yöneltilmemesini sağlar. Hakikat paylaşılabilir mi? Hakikat üzerinde uyuşmaya varılabilir mi? 4. Son tahlilde birbirimizle paylaşılabilecek tek şey, hepimizin kafasında belirli sorular olduğudur. Bu sorulara yanıt arama süreci içinde yollarımız kesişebilir. Sorgulamaktan ve yanıt aramaktan gelen o bakışı birbirimizin gözünde görebiliriz. Ne var ki o bakışla bir bağ kurduğumuz anda o bağ, arayış deneyiminden ağır bastığı anda o bağ, arayışın serbest akışını engellediği anda erişilmezin peşinde koşmak için gerekli olan tüm özgürlüğü de yitirmiş oluruz. Artık özgür değilizdir. Ait olma konusunda uyuşmaya varırız. Uyuşma konusunda yek vücut oluruz. O zaman da yalnızca aynı soruları sormaya başlamakla kalmayız. Aynı zamanda sorularımız da yanıtlanabilir hale gelmiş olur. Kutsal kitaplarda ve ders kitaplarında, anayasalarda ve evrensel bilgelerde yanıtlar kaydedilmiş, kodlanmış ve böylece kutsal, dokunulmaz, sorgulanmaz hale gelmiştir. Bunlara getirilecek ilave sorular, kafirlerden, halk düşmanlarından, cahillerden, gerçekçi olmayan kişilerden ya da delilerden gelmiş sayılır. 5. Çoğu durumlarda anlaşma bir yalandan, bir güvensizlik göstergesinden ibarettir. Sohbetlerde çoğu kez karşımızdakini gerçekten dinlemeden onu onayladığımızı belirtir. Evet, evet, evet der ve başımızı sallarız ki bir an önce konuşma sırası bize gelsin ve biz de meramımızı anlatabilelim. Bu tür gündelik sohbetlerde anlaşma, insanın sırf karşısındakini susturup kendi fikirlerini söyleyebilmek için başvurduğu bir kılıftır. Savaşan ülkeler, işverenlerle işçi sendikaları, ev sahipleriyle kiracılar arasındaki bütün görüşmeler anlaşmayla sonuçlanır. Böyle durumlarda anlaşma, çoğunlukla güçlülerin görüş ve şartlarını zayıfların kabul etmesi anlamına gelir aslında. İktidar ve güç peşinde koşmayanlar, birbirleriyle mücadele içinde olmayanlar, nadiren uyuşma ihtiyacı duyarlar. Onlar daha ziyade tek bir ağaçtan düşen yapraklar gibi uyum halinde oracıkta kendiliğinden geliştirilmiş ilişkiler içinde bir arada süzülüp dururlar. Evlenmek üzere anlaşan gençler o anda birbirlerine öyle şeyler vaat ederler ki bunlar bağlanma ruhunu olumsuzlar, inkar eder. Evlilik yemini sevginin doğrulanmasından çok özgürlükten feragat edilmesi anlamına gelir. Karşılıklı ödevler konusunda bir anlaşmadır bu ve aşkla eşlik eden altruizm duygusunu hepten ters düşer. İnsan, arkadaş ya da sevgili olma konusunda nasıl anlaşmaya varabilir? Bu gibi şeyler kendiliğinden olur. Arkadaş ya da sevgili oluruz ama bir kez olduk mu da aramızda bir bağ kurmuş, yazılı olmayan iki kopyalı bir sözleşme yapmışız demektir. Ne var ki her iki kopya çekici bir dille de olsa farklı dillerde farklı şeyler söylemektedir. 6. İnsanın karşısındakine duyduğu güven, güvence ve inancın eşlik ettiği bir uyuşmazlık neden olamasın? Görüş ayrılıkları ve uyuşmazlıklar neden karşısındakini reddetme anlamına gelsin? Yıllar yılı hemen hemen her konuda anlaşan iki insanın belirli bir konuda şiddetli bir uyuşmazlığa düşmesi neden bir felaket sayılsın ve bu durum neden onların birbirlerini hiç tanımamış olduklarının belirtisi sayılsın? Ya da birbirinden farklı iki insanın zevklerden ideolojilere varıncaya kadar pek çok konuda uyuşmadan birlikteliği nasıl mümkün olabilir? Birlikte olmak neden birbiriyle anlaşmak anlamına gelsin? Sağlam bir ilişkiye neden bir anlaşma ilişkisi gözüyle bakılsın? Atomun pozitif protonu ile negatif elektronunu ele alalım. Bunlar arasında ahenkli bir ilişki yok mu? Hele bir de ancak madde ile birlikte var olabilen antimadde düşünülecek olursa. Özgürlük uyuşmazlığın bir fonksiyonudur. Hiçbir zaman uyuşma zorunda kalmama sürecidir özgürlük. Özgürlüğün doğrulanması anlaşma peşinde koşmamakla sağlanır. Anlaşma bir süreci durdurur, şeyleri dondurur. Yaratıcılığı durduran bir frendir o. Eleştirel düşünce uyuşmazlığı körüklemek demektir. Anlaşmazlık yerine anlaşmayı teşvik ettiğimizde totaliterce ve kendimize karşı saygısızca davranmış oluruz. Doğa çatışma içinde ve çatışma sayesinde ahengini sürdürebiliyorsa biz de anlaşmayabiliriz. Kendi kendimize böyle bir borcumuz var. Anlaşmamak suretiyle yalancılıktan kurtulur, özgürleşiriz. 16 Şubat 1987 Marburg. Hayata karşı amaçlar. 14. Ay'a sordular. Ne isterdin en çok? Cevap verdi. Güneşin kaybolmasını ve ebediyen bulutlarla örtülü kalmasını. Feridettini Attar. 1. Hayatını planla, amaçlarını gerçekleştir. Hayattan ne beklediğini bil. Hiçbir şey seni yolundan alıkoymasın. Azim ve disiplin sayesinde yapamayacağın şey yoktur. Bunu başaracak yeteneğe kesinlikle sahipsin. Bu sözler böyle sürüp gider. Analar, babalar, hocalar, psikologlar, en iyi arkadaşlar, hepsi bunları söyler ve sen de bunları tekrarlar ve hepsine de inanırsın. Bütün bunların ne kadar saçma olduğu bir gün şu ilanı okuduğum zaman kafama dank etti. Yüzünde kararlı bir ifade okunan, eli yüzü düzgün, orta yaşlı bir kadın fotoğrafının altında "Bu kadının belirli amaçları var" diye yazıyordu. Ve biz de onu oraya ulaştıracağız. Borç vermek isteyen bir bankanın ilanıydı bu. Bankalar, hükümetler, şirketler, meslek kuruluşları, toplumun yapısını planlayan ve yürüten bütün kurum ve insanlar bizim bir takım amaçlara sahip olmamızı isterler. Ayrıca bu amaçları gerçekleştirme yolunda kararlı olmamızı ve böylelikle davranışlarımızın da önceden kestirilebilir olmasını isterler. Amaçlarımız aracılığıyla da üzerimizde totaliter bir denetim kurarlar. 2. Davranışları anla, önceden kestir ve denetle. 20. yüzyıl biliminin Özellikle de bir davranış bilimi olarak psikolojinin sloganı budur. Psikolojinin hedefi budur. Peki bu hedef kimlerin çıkarlarına hizmet eder? Davranışlarımıza ilişkin toplu bilgi, endüstri sonrası, postmodern düzenlerin gücünün dayanağıdır. Davranışlarımıza ilişkin bilgi, bu düzenlerin toplumu denetlemesini, yurttaşlarını denetlemesini ve bizleri denetleyip sömürmesini sağlar. Bilgi güç demektir. Örneğin, kimi İskandinav ülkelerinde ve Almanya'da ülke çapında bir sayıma halkın karşı çıkması işte bu yüzdendir. Bilgi toplama bizimle ilgili olarak öğrenilebilecek ne varsa hepsini titizlikle tasnif eden ve bunları birbirleriyle paylaşan şirketlerin başlıca faaliyet alanlarından biridir. Ne zaman bir anket formu doldursak, ne zaman bir banka kartı için başvuruda bulunsak, ne zaman bir kitap kulübüne üye olsak onlara bilgi sunmuş oluruz. Üzerinde hiçbir fikir yürütemeyeceğimiz herhangi bir konu yok mu? Kurulu düzen, bizim için planladığı her şey hakkında bir fikir sahibi olmaya yöneltir bizi. Şunu ya da bunu ötekine tercih etmek yerine, bir fikrim yok diyenlerin çoğunlukta olduğunu gösteren bir kamuoyu yoklamasına neden rastlamadık şimdiye dek? Yönetenler sürprizlerden hoşlanmazlar. 20. yüzyıl insanında sürpriz ögesi hızla ortadan kalkmaktadır. Sürprizler yöneteni şoke eder. Sürprizler hem bizim planlarımızı hem de onların planlarını bozar. Sürprizler amaçların ve hedeflerin önünde duran birer engeldir. Düzen önümüzdeki yıl neye kaç para harcayacağımızı, kimin nerede ne kadar süre tatil yapacağını, hatta tatildeyken kaç kişinin boşanmak için avukat hizmeti talep edeceğini bilir. Pazar araştırmacıları, psikologlar, sosyologlar hakkımızda topladıkları bilgilerin ışığında insan davranış ve amaçlarını anlayıp bunları önceden kestirmeye çalışırlar. Sonra da toplumsal mühendisliğin ve kamuoyu yönetiminin çeşitli yöntemleriyle insan davranışlarını denetlemeye ve etkilemeye çalışırlar. Belirli bir davranış kalıbı saptayıp tipik bir davranış biçimini öngördükten sonra bundan yarar sağlayabilmek için o davranışı güçlendirmeye uğraşırlar. Çikolatadan tavaya, prezervatiften mayoya kadar akla gelebilecek her şeyin üretimi, düzen tarafından bize empoze edilmiş olan ve önceden kestirilebilir davranışlarımıza dayandırılır. Bir zamanlar son derece yaratıcı sayılan davranış tiplerimiz bile önceden kestirilebiliyor artık. Örneğin suçlarımız öylesine sıradan, şaşırtıcı olmaktan öylesine uzak, plan, hedef ve yöntem bakımından öylesine kabaca tahmin edilebilir hale gelmiştir ki, polis hangi türden suç işleneceğini ve bunları önlemek için hangi donanımlara ihtiyaç duyacağını yıllar öncesinden bilmektedir. Özgürlüğümüz davranışlarımızın önceden kestirilemezliğine bağlı. Batı ülkelerinde özgürlüğün üzerinde dolaşan kocaman soru işareti işte tam da bu noktadan, yani düzenin kendi yurttaşlarının davranışlarını kitlesel olarak önceden kestirilebilme beklentisinden kaynaklanıyor. Örneğin İsveç'te kitle davranış analizlerine ve istatistiksel tahmin raporlarına dayanarak hükümetler sonsuza dek toplum mühendisliği ve gelecek planlaması konularıyla meşgul olmaktadırlar. Burada hiçbir şey rastlantıya bırakılmaz. Kimi kamu helalarında duvar yazıları için özel yerler ayrılmış, kalemler bırakılmıştır. Kendi bireysel amaçlarımızı koyup bunlara ulaşmak için çırpındığımızı sanabiliriz ama aslında bu amaçlar çoğu kez mevcut düzen tarafından önceden belirlenmiş, o düzen içindeki yerimizde önceden ayrılmıştır. Giysilerimiz genellikle önceden biçilmiş, hazır giyim olarak tasarlanmıştır. CIA gibi haber alma teşkilatları yabancı ajanlara, düşmanlara, potansiyel teröristlere ve onların hareket ve amaçlarına, sevdikleri ve sevmedikleri şeylere, zaaflarına ve benzerlerine ilişkin psikolojik profilleri çoktan hazırlamışlardır. Ancak hepimiz fişlenmiş durumdayız. Polis, suçu önleme adına bilgi toplar. Siyasal partiler, kamuoyu yoklamaları aracılığıyla inanç ve davranışlarımızı etkilerler. Şirketler, tüketim davranış kalıplarımızı ve zevklerimizi tahlil ederler. Bütün bunların hepsi, davranışlarımızı, planlarımızı, amaçlarımızı bilmek ve manipüle etmek ister. Tam bir gözetim altındayız ve böylece kurulu düzenin modeline başarıyla sokulduktan sonra, biz beklenen ve istenen şeylerle tam bir uyum halinde olan tutkularımızı, dileklerimizi, arzularımızı ve hepsinden önemlisi amaçlarımızı sergileyebiliriz artık. Keyif, aşk, inanç ve Nazım Hikmet'in dediği gibi bir çocuk gibi şaşarcasına bakarak yaşamak nasıl amaçlanır ki? 3. Özgürlük ve yaratıcılığın kaynağında yatan şey, amaç ya da hedefler değil, inançtır. Ne var ki toplum amaçlarımızı planlamamıza yardımcı olmak ve bu amaçlara erişmemizde bizi desteklemekle özel olarak görevlendirilmiş bir hiyerarşik grupla örgütlenmektedir giderek. İnsanın kendi hayatı için doğru amacı seçmesi öylesine büyük önem kazanmıştır ki, bu yüzyılda kişinin hangi mesleğe uygun olduğunu belirleyecek bilimsel yöntemler bile geliştirilmiştir. Psikologlar tarafından geliştirilen çeşitli araçlar, bir gencin örneğin papaz mı yoksa müzisyen mi olma eğiliminde olduğunu saptama iddiasındadır. Bu gibi kişilik envanterleri özellikle ABD liselerinde ve ABD'de belirlenen standartları izleyen ülkelerde çok yaygın. Tıpkı bir makinenin özel bir parçası gibi insanoğlunun da verili toplum düzenince saptanmış mesleklerden birine uyması öngörülüyor. Amaç, hedef ile kişi bir kez birbirine uyduktan sonra meslekle kişi de birçok bakımdan birbiriyle kaynaşıyor. İnsan insana ilişki kurmak yerine giderek amaçlarımız, mesleki etiketlerimiz ve profesyonel kişiliklerimiz aracılığıyla ilişki kuruyoruz birbirimizle. Bu ilişkinin niteliğini belirleyen temel, esasen mesleki özdeşleştirme ile bastırılmış olan, bireysel kişilikler değil, karşılıklı çıkar ve mevcut toplum düzeni içindeki değerler, çıkarlar ve güç dengesi tarafından belirlenmiş amaçlarımız arasındaki yakınlıktır. İnsanlarla tanışıp karşılaşmaktan çok iş görüşmeleri yapıyoruz. Daha merhaba dediğimiz anda bu ilişkiden ne gibi bir fayda sağlayabilirim acaba düşüncesi geçer kafamızdan. İlişkiler, insanın evrensel birlikteliği üzerine kurulmaktan çok kesin amaçlar üzerine inşa edilir. Hepimiz birçok amaç ve hedef peşinde koştuğumuz için aynı anda birçok farklı kimliğe de sahip oluruz. Ama her durumda sonuç ya da amaç kişiden daha büyüktür. Amaç ya da sonuç, kişiler arasındaki ilişkilere de hükmeder ve bu ilişkinin niteliğini belirler. İdeolojik inançlar da amaç peşinde koşma davranışının bir başka örneğidir. Kendimizi belli bir ideolojiyle özdeşleştirdikten sonra o ideolojinin imajına, o ideolojiyi savunanların imajına, onun kahramanlarına göre büyümeye ve kendimizi biçimlendirmeye başlarız. Böyle durumlarda çoğu kez kendi sağduyumuza ve deneyimlerimize karşı çıkarız. Çoğu kez gördüğümüzü ve duyduğumuzu algılayamaz hale geliriz. Giderek kendimizi hem fiziki görünüş hem de zihni paradigma bakımından o ideolojinin imajına göre yoğurur, kalıba dökeriz. Sonunda öyle bir noktaya geliriz ki ideoloji yaşamın kendisinden bile daha önemli olur. Din de tarih boyunca buna benzer bir rol oynamıştır. 4. Amaç peşinde koşma yönündeki tüm davranışlar totaliterdir. Psikologlar fareler üzerinde birçok mahrumiyet deneyi yaparak açlık, susuzluk, cinsellik, ebeveynlik içgüdüsü, yalnızca dişi fare için gibi bazı temel amaç gerçekleştirme dürtülerinin gücünü ölçmeye çalışmışlardır. Burada ölçülmek istenen farenin labirentin öteki ucunda yoksun bırakıldığı şeyi bulmayı ne kadar kısa sürede öğreneceğidir. Amaca ne kadar çabuk ulaşılırsa dürtünün de o kadar güçlü olduğu söylenmektedir.